Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Bidatlerle ilgili dersimizde bidatleri nasıl tanırız başlığında Şeyh Elbani Rahimullah'ın bidatlerin sebepleriyle ilgili, bidatleri tanıma gerekçeleriyle ilgili zikrettiği maddeleri sayıyorduk. 4 tanesini işledik. Bugün 5.'deyiz inşallah. Özellikle son dönem alimlerinden bazılarının herhangi bir delil olmaksızın müstahap olduğunu söyledikleri şeyler. Bidatleri tanımak için söylediği maddelerden birisi bu Elbani'nin. Son dönem alimleri derken muasır alimler değil. Hicri 5. 6. asırlardan sonraki bütün alimleri kastediyor. Mesela üzülerek belirtmek gerekir ki bunun örnekleri pek çoktur. Bunlardan birisi İmam Nevevi Rahimullah'ın El-Ezkar kitabında Ebu'l-Hasen el-Kazvin'den yapmış olduğu şu nakildir. Yolcunun Kureyş suresini okuması müstahaptır. Çünkü o her türlü kötülüğe karşı bir emandır. İmam Nevevi de onun bu sözünü ikrar etmiştir. Elbani, Silsiletü'd-Daife'de bu söz hakkında şöyle der. Bu, dinde hiçbir delil olmaksızın sadece yalın bir iddia ile teşride bulunmaktır. O, onun her türlü kötülüğe karşı eman olduğunu nereden almıştır? Yani bunu nereden biliyor? Kur'an'da ve sünnette varid olmayan bu gibi görüşler, sahiplerinin hissetmediği bir yönden şeriatın tebdil ve tahir sebeplerindendir. Yani dinin değiştirilmesine sebep olan hususlardandır. Ama Allah Teala dinini korumayı taahhüt etmiştir. Yani bazı kimseler işte ilimde veya ibadette ön saflara geçmiş bazı kimseleri örnek alarak, taklit ederek onların yaptıkları bazı fiilleri delilsiz bir şekilde, delilini bilmemesine rağmen alarak, yani bu benden daha iyi biliyor, daha isabetlidir. Bu Allah'tan benden daha fazla korkan, daha fazla sakınan birisi. Dolayısıyla ben isabet edeceğim de o yanılacak olur mu hiç öyle bir şey? Olsa olsa ben yanılmışımdır, o isabetlidir diyerek bunu ne yapıyor? Taklit ediyor. Bunun gibi şeyler çıkıyor ondan sonra. Mesela işte bu Kureyş suresi yolculukta her türlü belaya karşı güvencedir diye bir şey söylüyor. Ama hadis yok ortada. Sen bunu nereden biliyorsun diyor Elbani haklı olarak. Bunun gibi pek çok örnekler vardır. Evet, Sehavi El-İbtihaç bir Eskâril Musafir vel-Hac adlı kitabında şöyle der. Onunla alakalı herhangi bir hadise vakıf olamadım. Yani böyle bir hadise, Kureyş suresinin yolculukta okunmasına dair hadise rastlayamadım diyor. Yani bunun örnekleri müellifin de dediği gibi pek çoktur. Fakat mesele bu kadarıyla anlaşılıyor herhalde. Yani delil olmadıktan sonra bazı ilim ehlinin söyledikleri sözlerin uygulamaya konulması bidatlerin sebeplerindendir. Bir diğer madde, 6. madde, keyfiyeti ancak zayıf ya da uydurma hadiste gelen her ibadet bidattır. Keyfiyeti, yapılış şekli, zayıf veya sadece zayıf veya uydurma hadislerle geliyor. Sahih bir şey yok bu konuda. Mesela halk arasında en yaygın bu tür bidatlerden birisi, abdest alırken boynu meshetmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan abdest alış şekline dair en ince ayrıntılarına kadar bir sürü sahih hadis gelmiştir. Bu sahih hadislerin hiçbirisinde Allah Resulü'nün boynunu meshettiğine dair bir rivayet sabit olmamıştır. Çok sonraları Hicri 6. 7. asırlarda bazı kitaplarda işte boynu meshetmenin cehennem bukağaları vurulmamasına bir güvence olacağına dair zayıf bir hadis zikredilir. İsnadı oldukça zayıf. Yani itibar edilecek, asla itibar edilecek bir rivayet değil. Fakat bu zayıf hadise binaen bazı mezhep kitaplarında abdest tarif edilirken boynu meshetmek geçmiş ve halk arasında bu daha fazla yayılmıştır. Bu tür bidatlerden birisidir. Şeyh Elbani, Haccetun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabında bidatleri tanıma yollarını ve şekillerini buradakinden daha güzel bir şekilde açıklayarak şöyle demiştir. Zayıf hadislerde ihticac etmek, yani zayıf hadislerle delil getirmek ve onları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet etmek caiz değildir. Nezdimizde bu gibi hadislerle amel etmek caiz değildir. Bu İbn-i Teymiye ve başkalar gibi ilim ehlinden bir topluluğun mezhebidir. Mevzu, yani uydurma ya da aslı olmayan hadislerin durumu fakihlerden bazısına gizli kalmış. Onlar da bu uydurma hadislerin üzerine bir takım hükümler bina etmişlerdir. Onlar bidatlerin ve işlerin sonradan uydurulanların özüdür. Bunun örneği Recep ayı ilk cuması kılınan, yani ilk perşembeyi cumaya bağlayan Recep ayında Regaib gecesi diye bilinen gecede Regaib namazıdır. Suyuti El-Emru Bil-İttiba kitabında şöyle der. Şunu bil ki Allah sana rahmet etsin. İslam'da bugün ve gecenin, yani Recep ayının ilk perşembe gecesi, cuma gününün tazimi ancak 4. asırdan sonra ihdas edilmiştir. 4. asırdan sonra uydurulmuştur ve ayrıca o günün gündüzünü oruçla, gecesini namazla ihya etmenin faziletine dair uydurma olduğu hususunda alimlerin ittifak ettikleri bir hadis rivayet edilmiştir. O gece kıldıkları namazı regaib namazı olarak isimlendirmişlerdir. İlim ehlinden muhakkiklerin görüşü bugünün oruçla ve o gecenin dinde sonradan ihdas edilmiş regaib namazı ile ihya etmenin ya da bugüne özel yemek yapmak, süslenmek ve daha başka içerisinde bugünü özelleştiren ve tazim bulunan her şeyin yasak olduğudur. Ta ki bugün de diğer günlerin konumunda olsun. Yani diğer günlerden hiçbir farkı olmamalıdır. Özel bir şey yapmamalıdır bu bidate muhalefet etmek için. Bir diğer sebep ibadette aşırılık. Allah Azze ve Celle kafirlerin dinlerindeki aşırılıklarını kınamış ve şöyle buyurmuştur. Ey kitap ehli, dininizde aşırılık yapmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Nisa suresi 171. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekiler ancak dinde aşırılık sebebiyle helak oldular. Burada aşırılık ifadesini bazı kimseler yani dinde emredilen şeyleri yapmak olarak da algılayabiliyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sünnet olduğu, sabit olduğu halde bu sünnetlerin hiçbirisini kaçırmamayı kendisine görev edinen bir kimse dinde aşırı değildir. O sünnet üzere hareket eden birisidir.
Şimdi böyle anlaşılıyor hocam.
Şimdi maalesef yani sünnetler üzerinde hassasiyet gösteren kimse bu dinde aşırı deniliyor. Bu şeytanın bir saptırması. Allah korusun. Çünkü din, Peygamber aleyhissalatü vesselam her konuda en güzel örnek olarak bize gönderilmiştir. Ve o hiçbir konuda aşırı değildi. O aşırılıktan kınamıştır. Aşırılıktan yasaklamıştır. Onun yaptıkları her şeyin orta yollusudur. Bu yüzden gecenin tamamını ibadetle geçirene karşı çıkmıştır. Günlerin her gününü oruç tutana, iftar etmeden misal oruç tutana bunlara karşı çıkmıştır. Bu gibi aşırılıklara engel olmuştur. İnceleyip sık dokunmaktan yasaklamıştır. Ama kendisinden sabit olanlara gelince bunların hepsinden en uzak olan ameller, itikatlar, fiillerdir. Edeplerdir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olanlar. İbn-i Teymiye İktidâ-ı Sırat-ı Mustakim kitabında Allah rahmet eylesin şöyle der. Peygamberler ve salih kişiler hakkında aşırılığa gitmek müteabbitlerin yani ibadete düşkün kimselerin ve tasavvufçulardan sapık taifelerde vuku bulmuştur. Hatta onlardan Hululiye ve İttihat mezhebine mensup birçoğu Hristiyanların sözlerinden daha çirkinini, aynısını ya da daha hafifini dine karıştırmışlardır. İşte bütün bunlar ibadette aşırılığın manalarındandır. Guluvun manası haddi aşmaktır. Birilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi övmek için söylemiş olduğu şu sözde dinde aşırı gitmek ve haddi aşmaktır. Hristiyanların peygamberler hakkında iddia ettikleri şeyleri bırak, hükmet dilediğin övgüyle serbest bir şekilde ona. Yani burada belki mütercimler tam manayı verememiş. Hristiyanlar gibi aşırılık etmedikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl övüyorsan öv. Övebildiğin kadar öv derler. Yani bu manada bir söz bu. Sözü bu şekilde mutlak kullanması onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şu şekilde nitelemeye götürmüştür. Muhakkak senin cömertliğindendir dünya ve sıkıntısı ve senin ilmindendir levh ve kalem ilmi. Bu iki beyit Kaside-i Bürde diye meşhur olmuş Bürde kasidesinden bir parçadır Süleyman el-Cezuli'nin. Senin cömertliğindendir dünya ve onun sıkıntıları. Yani bu Allah Azze ve Celle hakkında kullanılması gereken bir ifade. Ve leh ve kalem ilmi senin ilmindendir. Yani gaybin bilgisini de doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etme var. Biraz vahdedi vücutla karışmış itikatlardan geliyor bu. Aynı şekilde ibadette yapılan aşırılıklardan birisi, sufilerin bazı ayetleri, sureleri ya da virtleri yüzlerce, binlerce kere okumalarıdır. Bunun sünnette hiçbir aslı yoktur. Veya nurcuların cevşen diye, yani Allah ve Resulü tarafından tahsis edilmediği halde belli ayetleri, belli hizipleri hizbedinip bunu defalarca tekrarlamaları, sürekli cevşen okumaları. Sufiler de bazı zikirleri bu konuda sayı tahsis ederek, sayı tayin ederek yapıyorlar. Bunların sünnette bir aslı yoktur. İmam Şatibi El-Muvafakat'ta şöyle der. Şari'nin, yani şeriat koyucunun, farz, sünnet ve müstahap gibi ibadet vazifelerini açık sebepler nedeniyle ya da sebepsiz olarak bilinen vakitlerle vakitlendirmesi, şari'nin kastının kesin olarak amelleri devam ettirmek olduğu neticesine varmak için yeterli değildir. Ne demek istiyor şimdi? Yani bazı ibadetleri belli vakitlere tahsis etmek. Bu ancak kitap ve sünnetten bir delille olur. Belli vakitlere tahsis etmek. Yani şimdi düşünün, biz öyle yapardık. Bilmiyorum şu an delilini de. Yani buluncaya kadar yok hükmündedir bu. Mesela ikindi namazdan sonra topluca Nebe suresini okurduk. Bu topluca okunması ayrı bir bidat da, özellikle ikindiden sonra Nebe suresini okumak, bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından ışıklanması gereken bir tahsistir. Ama kendin oku. İstediğin belli zamanlarda her gün oku. Ama sen bunu ikindi namazında bunu, işte akşam namazında Vakıa suresini, yatsı namazında Mülk suresini, Mülk suresi için Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gece yatmadan önce okuyan için kabir azabına bir güvence olur dediği sabit olduğu için Mülk suresi tamam. Ama diğerleri hadis sabit olacak, ikinden sonra işte Nebe suresi okunacak diye. Eğer böyle bir delil olmadan biz Nebe suresini okumayı veya herhangi bir sureyi okumayı, Nebe olmaz da bazıların yaptığı gibi üç ihlas olur. Üç ihlası farz ile sünnet arasında okurlar bazıları, adet yapmışlardır. Bu vakte tahsis etmek bir bidat. Bunu üç tane yapacağız diye tahsis etmek de, sayıyla sınırlamak da ayrı bir bidat. İki tane bidat söz konusudur yani burada. Aynı şekilde mekanlar da, yani burada kitap ve sünnetin tahsis etmediği şahısları, yerleri, mekanları, vakitleri, zamanları yani. Bunların hepsi ancak kitap ve sünnetten delille tahsis edilir. Aksi takdirde umumu üzere bırakılır. Mesela deniliyor ya, biz her yerde Allah'ı zikrederiz, her yerde kurban kesebiliriz, her yerde namaz kılabiliriz. Yeryüzü bize mescittir. Ama belli ibadetlerin belli bir mekana tahsisi, mesela biz kurbanı sadece kabir başında keseriz dediğin zaman, bu bir bidat, bir de o kabre olan itikattan dolayı daha başka sıkıntılar olabilir. Biz namazı sadece kiliselerde kılarız derse bir kimse, veya işte dergahlarda kılarız derse, cem evlerinde kılarız derse, bu tahsis etmektir. Buranın adının cem evi olması veya dernek olması veya başka bir şey olması bu bakımdan hiç fark etmez. Yani demek istediğimiz şu, şeriat naslarında genel gelmiş bir şeyi belli bir kişiye, belli bir gruba, zamana, mekana tahsis etmek işte bidatlerdendir. Mesela tavaf. Tavafı Allah Azze ve Celle Kabe'ye tahsisli olarak emretmiştir. Tahsis edilmiş olanı da genelleştirirsen, yok efendim ben falan kabri de tavaf ederim dersen veya falanca kutsal yeri tavaf ederim dersen, bak, tahsis edilmiş olanı genelleştirmekle başka bir bidat işlemiş olursun. Meşru olmayanı meşru kılmış olursun. Allah Azze ve Celle'nin de mutlak olarak, genel olarak yeryüzü mescittir dediği bir şeyde, fakat beş vakit namazı ne yapıyor? Ancak camilerde, mescitlerde, yani adına mescit denilen, girildiğinde tahiyyetül mescit kılınan ve özel bir takım hükümler tereddüt edilen yerde kılınır namazlar. Cemaatler burada kurulur. Bayram namazı namazgahta, cenaze namazı namazgahta, bu hariç. Bunun dışında mescitler aynı zamanda ilim meclislerinin yapıldığı yerlerdir. Hasta bakılan yerlerdir. Savaş karargahıdır. Buralarda alışveriş yapılmasını Allah Resulü yasaklamıştır. Bağırıp çağırmayı yasaklamıştır. Dünyalık kelamın konuşulduğu halkalar kurulmasını yasaklamıştır. İbadet için, Allah'ı zikretmek için, şeriatın hükümlerinin öğrenilmesi için halkaları övmüştür. Meleklerin bu meclisleri kuşatacağını bildirmiştir. Bu meclisleri aradığını ve böyle meclisleri istemeyerek, yani bu zikri, bu ilmi talep etmediği halde gelenin dahi bundan nasip alarak bağışlanacağını bildirmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın, bütün bu faziletleri, böyle bir yerde toplanmak için yapılan binaya harcanan paranın, Allah katında paranın, tuğlanın neyse artık, maddi manevi her türlü emeğin, Allah katında büyük ecirlere vesile olacağını, ama başka binaların ise, isterse ihtiyacı olan ev için olsun bina, bundan dolayı insan mutlaka sorgulanacağını. Hatta şöyle haberler gelmiştir. Bir kimsenin kazancı haramdan olunca Allah onun kazancını çamura, tuğlaya harcamaya nasip eder diyor. Bununla musallat eder. Mescitler dışında. Şimdi böyle olunca bu faziletler, naslarda gelen bu faziletler mescitlerde Allah'ın zikri için toplananlar için geçerli. Birileri toplanıp işte biz dergahta toplanacağız deyip de mescidin fonksiyonlarının bir kısmını oraya naklettiğinde orayı tahsis etmiş oluyor. Ve zikir hakkında, zikir halkaları hakkında bir sürü hadis-i şerifleri kendileri hakkında kullanıyorlar. Zikir kavramını da boşaltıyorlar. Allah Resulü'nün yaptığı zikir nerede? Bunların yaptıkları zikir nerede? Allah Resulü o zikir meclislerini, meleklerin kuşattığı zikir meclislerini şöyle anlatıyor bak. Allah'ın kitabını alırlar, Allah'ın evlerinden bir evde toplanmış bir topluluk, birbirlerini elden ele gezdirerek dersini yaparlarsa, Allah onlara meleklerle kuşatır ve onların kalplerine sekinet, huzur indirir. Demek ki bu Allah'ın kitabının dersinin yapıldığı zikir meclisleridir. Bağırıp çağrılan, sünnette aslasları olmayan hareketlerle veya gözünü yumup kalbini rapt edip, dilini kalbine bağlayıp, bu tip düşüncelerle, rabıtalarla, hatta Allah'a ortak koşulan işlerle yapılan zikir meclisleri değil. Yani şeytan onları uzak bir sapıklıkla saptırmıştır. Çünkü tağuta muhakeme olmuşlardır. Allah ve Resulüne muhakeme olmak yerine, ibadetlerini Allah ve Resulünden gelenlerle almak yerine, şeytan onlara kitap ve sünnet dışında hükmedici kaynaklar vermiştir. Keşif, ilham, rüya, kıyas, bunun gibi hayaller ile onları kandırmıştır. Onlar kendilerine özel zikir meclisleri oluşturmuşlardır. Zikir diyerek zikri manasından uzaklaştırmışlar. Dergah diyerek mescitten uzaklaştırmışlar. Yani tam anlamıyla haktan sapmışlardır. İşte ibadette aşırılık türlerinde bunun sebeplerinden en önemlisi bunlardır. Yani kitap ve sünnette tahsisi gelmeyen şeylerin belli şeylere tahsisi. Umumi nasların belli zamanlara, belli mekanlara, belli sayılara tahsisi. Evet. Ebul Hasenat el-Leknevi İkametul Hucce ala ennel iksar minet taabbud leyse bi bid'a isimli eserinde toplamış olduğu, bazı alimler ve imamlardan rivayet edilen bütün gece namaz kılmak, Kur'an'ı bir rekatta hatmetmek, bin rekat namaz kılmak gibi kullukta içtihadı güzel görmeler hakkında bir uyarı yapmak da yerinde olacaktır diyor müellif. Bu rivayetlerin büyük çoğunluğu itimat edilemeyecek senetlerle rivayet edilmiştir. Peki bu nakledilenler şer'i amellerden midir, meşru amellerden midir, yoksa bidatlerden ve sonradan uydurulan şeylerden midir? Derim ki, kendisine sünnetin ne olduğu konusunda hakkın yüzü açıklığa kavuşan, bidatin ne olduğu hakkında doğruyu bilen, Kalbinde ittibanın güzelliği yerleşen, aklını ve kalbini iptidanın yani bidat çıkarmanın kötülüklerini yasaklamaya çalıştıran herkes, bütün bu yolların, keyfiyetlerin ve sınırlandırmanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı, dinde aşırılığa ve bid'at ihdas etmeye dalmak olduğu hususunda şüphe etmez. Zehebi, Siyer-u Alam'ın Nübela kitabında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Amr'a onu 7 günde oku ve buna ziyade etme sözünü zikrettikten sonra şöyle der. Yani İbn-i Amr radıyallahu anh'a Kur'an-ı Kerim'i çok kısa sürede hatmetmeyi söylüyor, vaat ediyor Allah Resulüne. O da 7 günde oku, daha fazla ziyade etme. Yani daha az günde bitirmeye kalkma diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu 3 gece kadar indirdi. Yani en fazla 3 gecede, 2 gecede, 1 gecede bitirirsen hatmetmeyi, bu senin için faydalı olmaz. Bu şekilde uyarıda bulunuyor yani. 3 geceden daha az bir sürede okumasını yasaklamıştır. Bu sayı olarak gelmiştir. Bu Kur'an'ın o zamana kadar inen kısmıyla alakalıdır. Yani İbn-i Amr radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselamla konuştuğu bu sırada Kur'an'dan ne kadar inmişse onunla alakalı. Kur'an'ın tamamı bu sözden sonra inmiştir. Yani şöyle düşünün, yer yarıya indiğini düşünürsek, diyelim Kur'an-ı Kerim bugün 600 sayfa. 300 sayfalık kısmı inmişse misal, 300 sayfayı 3 günde hatmetmek nerede? 600 sayfayı 3 günde hatmetmek nerede? Bundan daha azında, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Bu konudaki yasaklamanın en düşük mertebesi, Kur'an'ın tamamının 3 günden daha az bir sürede okunmasının mekruh olduğudur. Çünkü bu süreden daha az zamanda okuyan ne bir şey anlar, ne de ayetleri tedebbür eder. Üzerinde iyice düşünme imkanı bulur. Şayet bir haftada okur, tertil eder, yani tane tane okur ve buna devam ederse bu faziletli bir ameldir. Dinde kolaylık vardır. Allah'a and olsun ki Kur'an'ın 7'de birini gece namazında tertil etmek, bununla beraber ratip sünnetleri, duha ve tahiyyetül mescid namazlarını muhafaza etmek, uyumadan önce, uykudan uyanınca, farz namazlardan sonra, seher vakti sünnette sabit olan duaları okumak, Allah için ihlasla faydalı ilim talep edip onunla meşgul olmak, marufu emretmek, cahili irşad etmek, ona doğruyu anlatmak, fasık olanı zecretmek yani sakındırmak, farz namazları huşu, itminan ve imanlı bir şekilde camide cemaatle kılmak, farzları yerine getirmek, büyük günahlardan kaçınmak, çok dua etmek, istiğfarda bulunmak, sadaka vermek, akrabalık haklarını gözetmek, alçak gönüllü olmak ve bütün bunları ihlasla yapmak büyük bir uğraş, Allah'ın muttaki dostlarının ve ashabul yeminin makamıdır. Bütün bunlar istenen şeylerdir. Kul her gün Kur'an'ı hatmetmekle uğraşırsa, dinin hoşgörüsüne muhalefet etmiş olur ve yukarıda belirtmiş olduğumuz hayırların birçoğunu yapamadığı gibi okuduğunu da tedebbür edemez, okuduğundan da faydalanamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüce sahabesi Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma yaşlandığında şöyle der. Keşke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etseydim. O daha fazla yaparım diyerek inat etti ve sonradan pişman oldu. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona oruç hakkında tavsiyede bulunmuş. O daha fazlasını isteyince şöyle buyurmuştur. Bir gün oruç tut, bir gün tutma. Kardeşim Davud aleyhisselam'ın orucu ve onun şöyle dediği de sabittir. Bu Davud aleyhisselam, Siyam-ı Davud veya Savm-ı Davud denilen oruç. Yani bir gün tutup bir gün tutmamak en faziletli oruç ve bundan azı yoktur. Yani bundan öte daha fazla oruç yoktur. Her günün tutamaz, haramdır. Dehir orucu denilir o zaman ona da. Dehir orucu, senenin bütün günlerini oruçlu geçirmek. Visal orucu, bir günün orucundan sonra iftar etmeden diğer güne orucu bağlamak. Bu da yasaklanmıştır. En faziletli oruç Davud'un orucudur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehir orucunu yasaklamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmında uyumayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Fakat ben gecenin bir kısmında namaz kılar, bir kısmında uyurum, bazen oruç tutar, bazen terk ederim, kadınlarla evlenirim ve et de yerim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bunu. Kim ibadetinde ve zikrinde sünnet-i nebeviye tabi olmazsa pişman olur, içine kapanır ve ruh hali bozulur. Müminlerin faydası için pek hırslı olan Rauf, Rahim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymakla elde edeceği birçok hayrı kaybeder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak ümmetine amellerin en faziletli olanlarını öğretmiş, kendisine emredilmeyen aşırılık ve ruhbanlıktan uzaklaşmayı emretmiş, devamlı oruç tutmayı, misal orucunu az önce açıkladığımız gibi iki günü birbirine bağlayarak oruç tutmak, Ramazan'ın son 10 günü dışında gecenin çoğunda namaz kılmayı, evliliğe gücü yeten için bekar kalmayı, et yemeyi terk etmeyi yasaklamış ve daha başka emirler ve yasaklar gelmiştir. Bütün bunlardan birçoğunu bilmeden ibadet eden, cehaleti dolayısıyla özürlü olarak kabul edilir ve ecirlendirilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan nakilleri bildiği halde terk eden abid ise nasipsizdir, doğruyu göremeyendir, amellerin Allah Teala'ya sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Buhari ve Müslim'in Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiği gibi. Allah Teala bizlere ve sizlere güzel bir şekilde tabi olmayı nasip etsin, hepimizi hevadan ve muhalefetten korusun. Şu maddeleri bitirelim inşallah. Şari'nin ıtlak ettiği, yani herhangi bir sınırlandırma getirmediği halde, insanların belli bir mekan, zaman, vasıf ya da miktar gibi unsurlarla kayıt altına aldıkları her ibadet. Bu da bidatlerdendir. Ebu Şame el-Bâis adreslerinde şöyle der: İbadetlere dinin tahsis etmediği vakitler tahsis edilemez. Bilakis bütün iyilik fiilleri bütün zamanlarda serbest olur. Dinin üstün kıldığı ve belirli bir ibadet çeşidiyle özel tuttuğu dışında hiçbir fiilin diğerine üstünlüğü yoktur. Eğer durum böyle ise o zaman söz konusu üstünlük başkasına değil, belirtilen ibadete özeldir. Tıpkı Arafat günü ve Aşure günü oruç tutmak, gece namazı kılmak, Ramazan'da umre yapmak gibi. Zilhicce'nin 10 günü, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, dinin bu zamanlarda yapılan bütün iyilik amellerini diğerlerine üstün kıldığı zamanlardandır. Mesela dinde 3 aylar orucu diye bir oruç yoktur. Halk arasında bu yaygın yapılan bir şey olmasına rağmen dinde, sünnette böyle bir şey yoktur. Bunu tutmak, mesela oruç için 3 ayları tahsis etmek dolayısıyla bir bidattır. Ramazan bu 3 aylardan birisi gerçi. Ondan sonra Şaban ayının çoğunu oruç tutmak. Bu da faziletli. Ama Recep ayında oruç tutanlara Ömer radıyallahu anh kamçıyla vururmuş ve bu ay cahiliye halkının tazim ettiği aylardandır. Orucunuzu bozun dermiş. Yani demek ki bu 3 aylar orucu cahiliyeden kalma bir şey. Yani bu mücerret olarak bidat değil, sadece bidatla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda cahili halkına benzemeyi de içeriyor. Ondan da sakınmak gerekir. Evet, özetle mükellefin özel kılma yetkisi yoktur. Bu yetki sadece şeriat sahibine aittir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetinin vasfı bu idi diyor. İlim ehlinin kararlaştırmış olduğu faydalı kaidelerden birisi de şudur: Şari'nin herhangi bir şeyle kayıt altına almadığı, yani bir sınırlama getirmediği şeyle olduğu gibi genelliği ile serbest olarak amel edilir. Ona belli bir miktar ya da sınırlandırma getirilmesi caiz değildir. Dua etmek şeriatta genel olarak övülmüş, tavsiye edilmiş, teşvik edilmiş bir amel, dua. Ama dua etmek esnasında elleri açmak şart koşulmamıştır. Yani elleri açarak kişi dua edebildiği gibi ellerini açmadan da dua edebilir. Ama dua ettikten sonra elleri yüze sürmek sünnette gelmemiştir. Bu konudan yapılan bir rivayet var. Sabit olmamıştır. İsnadı zayıftır. Diğer taraftan her namazın, 5 vakit namazın akabinde elleri açıp dua etmek de bidattır. Bidat olması genel bir ibadetin belli bir vakte tahsis edilmiş olmasından dolayı. Esasında insan zaten namaz kılmakla Rabbine dua etmektedir. Çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir ve secdedeyken Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmektedir, tazim etmektedir, yüceltmektedir, tekbir etmektedir. o yaptığı zikirler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan yaptığı zikirler, onun gönlünden geçenleri Allah'ın karşılamasına yeterlidir. Yani ne demek bu? Secdeyi artırın. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Duayı artırın. Yani o dua ettiğin, secde ettiğin esnada zikirleri ne kadar artırırsan, Allah senin gönlündekileri zaten biliyor. Bu yakınlık sayesinde işte o gönlünde geçen sıkıntılara derman indirecektir. İşte onun şifasını verecektir, ihtiyacını giderecektir. Bu manaya gelir bu hadis. O yüzden bazılarının sorduğu, işte namazda, secdede Türkçe dua edebilir miyiz veya Arapça dua edebilir miyiz? Bunlara gerek yok. Sünnette olanları bir kimse yerine getirirse Allah'ın izniyle bu ona kafi gelecektir. Nitekim sahabelerden birisi, ey Allah'ın Resulü diyor, duamın ne kadarını sana salavata ayırayım, yarısını ayırsam olur mu diyor, daha fazlasını diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üçte ikisini olur mu diyor, daha fazlasını diyor. O zaman diyor, tamamını sana salavata ayırayım duamın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, işte o zaman diyor, Allah senin gönlündekilere kafi gelecektir buyuruyor. Bunu Ebu Davud Sünen'inde Hasan bir isnatla rivayet eder. Yani bir kimse ellerini açıp dua ettiğinde bile, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan salavatı okusa, salli barik gibi, tamamen bunlar dua etse, bakın o gönlünden geçenlere kafi gelecektir. Evet. O yüzden namazların arkasında özellikle el açıp dua ederek mahrum olmayı tercih etmek yerine sünnette olanlara sarılıp da Allah Azze ve Celle'nin bizim ihtiyaçlarımızı, sıkıntılarımızı gidermesini beklemek daha güzeldir. Evet. İbn-i Kayyım Rahimullah şöyle der. Sünnet, Recep ayını ve Cuma gününü oruçla ayrı tutmanın kerahiyeti ile devam ede gelmiştir. Yani sünnette böyle gelmiştir. Recep ayında oruç tutmak, oruca tahsis etmek, Cuma gününde oruca tahsis etmek sünnete aykırıdır. Mekruh, çirkin görülmüştür sünnette. Bunun sebebi Şari'nin ibadete özel kılmadığı bir zamanı özel kılmakla dinde bid'at ihdas etmeye vesile edilmesindendir. Mahmud Şeltut fetvasında şer'i adağı ve sarf edilmesi gereken yerleri zikrederken şöyle der. Eğer Allah'a yakınlaşma vesilesi olan amel herhangi bir mekana mahsus değilse, yani şeriat tarafından tahsis edilmemişse ve ibadeti zaman ya da mekanla özel kılmak ancak Allah Teala tarafından bilinebiliyorsa, o zaman adak adayanın yapması gereken diye devam ediyor. Yani sünnete uygun ada nasıl yapacağını anlatıyor. Böyle belli mekanlara tahsis edemeyeceğini söylüyor. Nas olmadıkça. Elbani Rahimullah Haccetun Nebi kitabında şöyle devam etti. Onunla bazı cahiller amel edip onu kendileri için bir şeriat olarak kabul etseler dahi dinin işaret, aklın da şahitlik etmediği adetler ve hurafeler bidattır. O cahiller bu hususta kendilerini destekleyenlerden, işlerinde onların bazısında ilim iddia edenler vardır. Onlara benzeyen, ilim sahiplerine benzeyen kimseler de olsa aralarında yoksun kalmamışlardır. Yani bu cahilleri destekleyen böyle kimseler aralarında bulunmuştur ilim iddiasında bulunan. Bunun örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Günümüzdeki heva taklitçilerinde ve halefin etbaında pek çoktur sonrakilerde. Kuvvet ancak Allah'tandır. Netice olarak selefin yolundan ayrılmamak gerekir. Çünkü o yol en faziletli ve en mükemmel yoldur. Onlara muhalefet edenlerin yolundan uzaklaşmak gerekir. Çünkü o yol en sapık ve en cahil yoldur. Evet. Bir sonraki derste insanlar onu güzel görseler de her bidat sapıklıktır maddesini işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, yani bir şeyin eşya veya
ibadet
olduğunda sayılır.
Eşya dediğimiz şeyler eşya şey kelimesinin çoğuludur. Bazıları burada eşyayı varlıklar, yani belli nesneler gibi algılıyor. Burada eşya ile kastedilen dinle alakalı olmayan her şey. Yani Allah'a yakınlık sağlamak için din namına, dinin alanına giren konular ibadet alanına giren konulardır. Yani asıl olan, haramlık olan konulardır. Eşya ise bunun dışında kalan konulardır. Dünya işleri. Eşya dünya işleridir yani.
Hocam bu duayla alakalı, insan mesela hiç dua etmese, sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selavat getirse yeterli mi? Ben onu anladım.
Evet.
Yani hadis kalbindeki de Allah
tabii. İzen yukfa hemmik diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bunu yaptığın takdirde senin hemmine yani gönlünden geçenlere kafi gelinir. Allah kafi gelir buyuruyor.
Burada şey değil mi hocam? Yani Allah Resulü'ne tavsiye edilmiş dualar var mesela.
Burada yani bidat olan dualardan korunabilmek için en güzel yollardan birisi. Mesela günümüzde dua konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda bir hadisi var. Ümmetimde duada haddi aşanlar olacaktır diye Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir gün çocuğunun dua ederken ya Rabbi bana cenneti, cennetin falanca yerini, ortasında bir yer, ortasının işte şu köşesinde bir köşk, o köşkün içinde şöyle şeyler diyerek saydığını istiyor. Ve onu azarlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam duada haddi aşanlar gelecek buyurmuştu diyor. Günümüzde şiir gibi dualar düzüyorlar. Edebiyat parçalama malzemesi haline getirildi dua.
Evet. Ama o şekilde kolay oluyor.
Tabii.
Salavat getir ona.
Elhamdülillah.
Allah kalbini biliyor. Yani sünnet. Biliyor. En kolay yani.
Evet. Kolaylık yani. Elhamdülillah.
Hocam bir tane burada diyor ki, insana hayreti düşüren diye İmam Zeyrek'in kitabı için. Bu nasıl bir şey hocam? Ne bu? Yani, ne var ki o kitap?
Yani Zehebi'nin Siyer-i Alam'ın Nübela kitabı son iki cilt fihrist olmak üzere 22 ciltlik bir kitap. Ve bu kitapta Selef'in, yani kendi asrına kadar ilim ehlinin, ilimde ön plana çıkmışların, tabi başta sahabeler var. Bu meşhur alimlerinin hayatlarını, hatta şeylerden de bahsediyor. Yani bidat ehli önderlerden de bahsediyor, onların sapıklıklarından da bahsediyor. Ve güzel bir takım işaretler veriyor Zehebi, ibretler çıkarıyor bunların hayatlarından, bunlara işaret ediyor. Yani bu bakımdan oldukça faydalı bir kitap. Yani Türkçe'ye tercümesi yok maalesef. Ama kısmen de olsa o kitaptan alıntılarla mesela Abdülfettah Ebu Kutte ilim yolunda diye bir kitap tercüme edildi Abdülfettah Ebu Kutte'den. Çoğunlukla Zehebi'nin kitabından alınmadır oradaki kıssalar. Yani bu ilim ehlinin hayatlarından da ibretler almak lazım onların mücadelelerinden. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.